Hayata dokunan sözler.
Sevgili dinleyiciler, hayata dokunan sözlerde bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Aydan Oran, teknik masada Ayhan Taşçı seslerimizi size ulaştırıyor. Yine Sayın Selim Cerrah'la birlikte bugünün konusunu konuşacağız. Şubat ayı içerisindeyiz. Şubat deyince maalesef akla 28 Şubat 1997 tarihi geliyor. Üzerine tam 21 yıl geçmiş Sayın Cerrah. Ama Türkiye 28 Şubat sonrasına çok yoğun şekilde tartışmalarla girdi. Bugün hala onunla ilgili yazılar, makaleler yazılıyor ve çiziliyor. Belki 15 Temmuz'a benzer bir şeydi diye düşünüyorum ben aklımda kodlarken 28 Şubat'ı. Yani 15 Temmuz'da ne yapılmak istendi idiyse 28 Şubat'ta bu farklı yöntemlerle, farklı şekilde farklı bir kişiliğe yapılmak istendi diye düşünüyorum. Türkiye 28 Şubat'a nereden geldi? Niçin bir kısım insanlar Türkiye'deki meşru hükümete böyle bir zorlamayı, böyle bir postmodern darbeyi yapma gereği hissettiler?
Tabii Türkiye'de darbelerin tarihini Osmanlı'yla, Babali baskınlarıyla başlatmak gerekir. Belki daha geriye doğru gidip ama modern dönemde yani Cumhuriyet döneminde 60 ihtilali orada tabii işte başarısız darbe girişimleri vesaire falan onlara detayına girmeyeceğim.
Evet.
60 ihtilaliyle fiili darbe sürecine girmiş olduk. Sonra işte 71 muhtırası 12 Eylül sonra işte 28 Şubat ve bu devam etti. İşte 17 Nisan muhtırası sonra işte 15 Temmuz sizin bahsettiğiniz hain darbe kalkışması bunların hepsi maalesef Türk siyasal hayatına dışarıdan koordine edilerek içeriden yapılmış müdahalelerdir. Yani hiçbir darbeci veya darbeye yeltenen hiçbir güç kendi içerisinde organize olup da ya biz bu ülkenin hayrına, bu ülke, bu milletin güzelliğine bir şey yapalım falan diye hareket etmez. Hı. Hepsi belli merkezlerin siyasal uzantıları, ideolojik taşeronlarıdır. Yani bu tespiti bir kenara koymak lazım her şeyden önce. 28 Şubat tabii bizim benim bireysel olarak çok travmatik olarak yaşadığım hadiselerden bir tanesi içerisinde fiili aktör olarak da yargılandığım da bir süreç netice itibariyle 28 Şubat sürecinde birkaç davadan da yargılandık. Geldi geçti. Ama ne oldu? Neden oldu? Şimdi 28 Şubat'ı okurken benim zihnim hep 60 ihtilaline giden yolda Bağdat Paktı geliyor aklıma. Ya Fuat Doğu'nun yanılmıyorsam hatıralarında diyor ki mesela neden bir dost meclisinde de anlattığı bir şey bu. Neden ihtilal yapıldıktan sonra 60 ihtilali yapıldıktan sonra mesela asayişten sorumlu olan İçişleri Bakanı veyahut da ülkenin güvenliğini koruması
gereken
Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı gibi isimler değil de Maliye Bakanı idam edildi. Neden Dışişleri Bakanı? Çünkü o dış politikayla ilgili bir bakan idam edildi ve başbakan idam edildi. Bu üç isim özellikle idam edildi.
İlginç bir soru.
Çok ilginç bir soru ve cevabını da veriyor. Diyor ki çünkü Bağdat Paktı'na Türkiye'den bu üç isim imza atmıştı. Yani Türkiye uluslararası ilişkilerinde kendi başına adım atmaya başladığı ve bağımsız bir ülke refleksi göstermeye başladığı her dönemde cezalandırılmıştır. Hmm. Yani o günden bugüne mesela yani 70 muhtırasının da gene o dönemde Demirel'in bazı özellikle biliyorsunuz şeyle bu Ruslarla bir Ereğli, Demir Çelik vesaire falan gibi bir kısım büyük anlaşmalar imzalanmıştı.
Evet. Türkiye'de İskenderun'da
Ereğli, Demir Çelik, evet. Kardemir, Karabük gibi. Nasıl siz Ruslarla anlaşırsınızın faturası Türkiye'ye Demirel'e muhtırası olarak gelmiştir. Hakeza 12 Eylül'de benzeri şeyler yine var 12 Eylül'e gidiş sürecinde. Ve 28 Şubat'ta da biliyorsun işte temel gösterge iki tane temel sebep olduğunu düşünüyorum ben. Yani dışarıdan içerideki güçleri tetikleyenler açısından baktığımızda bir tanesi rahmetli Erbakan Hoca'nın kurulmasını çok arzu ettiği D8
projesi.
Evet. Ve buna çok emek vermişti hakikaten rahmetli. İkincisi de çekiç gücün Türkiye'den gönderilmesi. Yani çekiç gücü ölemasının olduğu günü çok iyi hatırlıyorum. Hatta ilk hükümet kurulur kurulmaz son defa olmak üzere toparlanmak için bir 6 aylık, yanılmıyorsam 6 aylık süreler uzatılıyordu.
Evet, 6 aylık periyotlar uzatılıyordu.
6 aylık son bir müddet verildi çekiç güce ve bu 6 ay içerisinde derlenip toparlanıp buradan ayrılacaksınız dendi. Sonra 6 ay sonrası geldi. Tabii taraftar olan var, karşı olanlar var. O dönemde mecliste bir kapalı oturum düzenlendi. Üzerinden 10 yıl geçtiği için artık bunlar konuşmakta bir beis yok. Çünkü 21-22 yıl geçti üzerinden. Ve bu kapalı oturumda çekiç güç üzerinde nasıl PKK'nın koordine edildiği, beslendiği, nasıl işte kışın erzak yardımı yapıldığı, nasıl silah yardımı yapıldığı, nasıl alanda çarpışırken zor durumda kalan PKK liderlerinin çekiç güç helikopterleri tarafından alandan çekip alıp kurtarıldığı video görüntüleriyle o zamanki işte askeri ve istihbarat güçlerimizin çalışmaları neticesinde mecliste kapalı oturumda bunlar bir şekilde milletvekillerine gösterildi, bir film izletildi ve bunun neticesinde oradan bu karar çıktı. Ve bunun neticesinde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'yu İsrail'e hazırlamak ve parçalamak üzere Türkiye'ye konuşlandırmış olduğu çekiç gücü siz buradan söküp atarsanız, bunu o güne kadar hiçbir hükümet gerçekleştirememişti, bunun bir siyasi faturası olurdu ve 28 Şubat geldi.
Evet. Yani biz bugün de PYD ile PKK ile mücadele eden ve bugün Suriye'de, Kuzey Irak'ta gelinen noktadan o günkü Necmettin Erbakan hükümetinin almış olduğu bir çekiç güç kararının ne kadar isabetli olduğunu
kesinlikle
anlamış oluyoruz.
Çok önemli bir karardı. Rahmetli hoca, Allah rahmet etsin, hakikaten çok büyük bir inisiyatif aldı bu konuda. Ben 91 seçimlerini ve 95 seçimlerini, tabii 94 yerel seçimlerini saymıyorum ama o seçimde dahildir. O kampanyaları çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli Erbakan hocanın, bütün kampanyalar boyunca en önemli argüman olarak ortaya koyduğu şey çekiç gücü Türkiye'den göndereceğiz idi. Yani bu önemli bir şeydi ve bunu geciktirmek için belki de çok uğraştılar ama olmadı işte.
Peki Sayın Cerrah, iki tane görünür siyasi sebep söylediniz. Bir tanesi gelişmekte olan 8 ülke D8 projesi ki büyük bir nüfusu içeriyordu içerisinde. Ve her ülkeye de farklı alanlarda da teknolojik gelişim görevleri, misyonları verilmiş idi. İran'a, Endonezya'ya, Mısır'a vesaire. Yakından okuduk, takip ettik o dönemde. Bir de çekiç güç. Biri siyasi, biri ekonomik. İki temel sebep söylüyorsunuz. Ben acizane şunu da size sormak isterim.
Ama şöyle, şimdi ikisi de siyasi aslında. Yani D8 de siyasi bir projedir. İçinde
G7'ye karşılık kurulmuş.
Eyvallah, ekonomik bir yapıya karşı gibi kurulan ama G7 zaten siyasi bir güçtür. Yani dünya egemenlerinin oluşturduğu siyasi güçtür. Buna karşı bir D8 şeklinde bir yani ekonomik kalkınmayı da içine alan ama siyaseten etkin olmak için oluşturulan bir güçtür.
Bir güçtür. Evet. Peki ben şeye de geleceğim. Bu darbe teşebbüsünde, bu postmodern darbede, bu demokrasiye balans ayarının yapıldığının iddia edildiği günlerin yaşanmasına sebep olan bir etken de Necmettin Erbakan'ın diriltmeye çalıştığı yeni medeniyet ufku olabilir mi? Çünkü Sayın Erbakan bütün İslam alemi için İslam dinarından, İslam ortak pazarından, İslam sentosundan, İslam natosundan da bahsediyordu. Yani bu bir taşla birkaç kuşu birden vurma projesi miydi aynı zamanda? Yani o hocanın zihninde ve kadrolarında ete kemiğe bürümüş olan bir medeniyet projesini de akamete uğratmanın da etkisi var mıydı bu darbede?
Mutlaka. Evet. Yani sonuçta bu yani Cemil Meriç'in ifadesiyle söyleyecek olursak ve hatta birçok düşünürün ifadesiyle Haç'la Hilal'in kavgasıydı. Bir o günlere iyi anlayabilmek için bir anekdot
lütfen
paylaşayım. Buyurun. Biliyorsunuz Galatasaray Arsenal'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu oldu. O televizyon maçının görüntüleri TRT'nin arşivlerinde vardır. Bittiğinde Galatasaray kazandığında Alman ZDF televizyonu o maçı yayınlıyordu. Maç biter bitmez Galatasaray kazanır kazanmaz ZDF kameramanı gökteki ayı gösterdi Hilal Hacı yendi diye.
Hiç fark etmemiştim. İlk defa duydum. Evet.
Yani bu böyle bir şeydir. Yani bu Batı'nın tırnak içerisinde
bilinç altında bilinç bu altında yer etmiştir.
Bu vardır ve hemen maç biter bitmez hakem bitiş düdüğünü çalar çalmaz Hilal'i gösterdi. Yani Galatasaray futbolcularını falan değil. Şimdi konuya sizin kendinizi konumlandırdığınız yer tabii ki önemlidir. Ama muarızlarınızın, muhataplarınızın, muhasımlarınızın sizi konumlandırdığı yer daha önemlidir. 28 Şubat yani rahmetli Erbakan'ın gayretleri, çabaları. Erbakan bilinmeyen bir siyasal figür değildi. Yani netice itibariyle Türk siyasal hayatında işte Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Milli Cephe hükümetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki konumu, fonksiyonları, Refah Partisi, işte belediyeler, o dönemde 94 belediyelerin alınması, Ankara, İstanbul, Konya vesaire büyükşehir.
15 büyükşehirin 5'i alındı 94 seçimlerinde.
Yani bilinen bir siyasal figürdü. Ve netice itibariyle bir damarın tıkanmasına dönük de bir şey vardı orada, ameliyat vardı orada. Damarı açmak için değil, bir medeniyet iddialarına doğru yürüyen bir damarın tıkanması için yapılmış bir siyasal hamleydi elbette ki. Ama bunlar daha ikinci, üçüncü plandaki hedefler olduğunu düşünüyorum ben. Bu global dünya düzeni dediğimiz o büyük dünya düzeninin özellikle Amerikan siyasetini yöneten ve yönlendiren neokonlar dediğimiz evanjelik Hristiyanlar veyahut da Hristiyan Siyonistler dediğimiz kadroların dünya siyasetinde, dünya siyaseti diye bir şey de yok aslında. Amerika Birleşik Devletleri diye bir şey de yok. Amerika Birleşik Şirketleri vardır ve bu şirketlerin menfaatleri vardır. Özellikle Amerika'da enerji şirketleri, silah sanayi gibi büyük şirketlerin dünya üzerinde hakim. Şimdi bugün çok basit bir şey söyleyeyim size. Dünyadaki birçok temiz su kaynağının Amerikan şirketleri tarafından satın alındığını biliyoruz. Türkiye'de de bu böyle. Bazı temiz su kaynaklarının daha başlarındaki. Niye? Çünkü petrol veyahut da fosil yakıtlar dediğimiz yakıtların hükmü yavaş yavaş azalıyor. Dünyada artık bundan sonra savaşlar su üzerinden yürüyecek. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de bile bir çok uluslu birçok firma işte daha başlarında işte marka vermeyeyim ben ama bazı su markalarını yerinde gidip satın alıyorlar. Amerikan firmaları, Fransız firmaları vesaire falan filan. Yani su kaynakları üzerinde bir hakimiyet, bir tekel oluşturma mücadelesi var.
Şimdiden.
Şimdiden var ve bunun sonuçlarını belki 30 yıl sonra göreceğiz. Ama zaten dünya sistemi böyle çalışıyor zaten. Evet. Yani.
Peki 28 Şubat günlerine dönersek. Türkiye ilk kez şunlarla karşılaştı. İş yerlerinde, üniversitelerde, okullarda, sokaklarda ilk defa İslam dinini yaşayan insanlarda bir tedirginlik oluştu. Batı Çalışma Grubu diye bir grup kuruldu. Bu grup daha sonraki meclis tutanaklarından görüyoruz ki 6 milyon insanı fişlemişler. 6 milyon insandan bahsediyoruz. Benim eşim mühendisti. 3 ay rapor aldık. Başörtülü olduğu için Türk Telekom'da çalışıyor idi. Ve kapıda bir albay her gün sabah gelip buraya işte dini simgelerle giriyor mu diye. İkna odalarında üniversite öğrencileri ikna edilmeye çalışılıyordu. Adeta 28 Şubat bir kültür olarak, bir zihniyet olarak da Türkiye'nin sokaklarına, caddelerine, köylerine, camilerine, Kur'an kurslarına, okullarına seyahat etmeye de çalışıyor idi. Türkiye böyle bir devir yaşamamıştı.
O zaten manşette vardı zaten. Yani amiral gemisi, gazetelerin amiral gemisi manşeti atmıştı. Topyekün savaş diye.
Topyekün savaş. Yani peki bununla ilgili bir çıkarsamanız var mı? Yani su tesisine katılabilir mi? Bir de bu yorumlara da son dönem bu FETÖ ile ilgili hazırlamış olduğum bir seminerde karşılaştım. Şöyle bir tespit daha var. Deniyor ki 28 Şubat dini alandaki bu temizliği bu işte 15 Temmuz kalkışmasını yapan yapının önünü açmak, onu güçlendirmek, diğerlerini ortadan kaldırmak için de yapılmıştır. Bir diğer dolayımlı misyon da budur derler. Katılır mısınız?
%100.
Eyvallah.
Yani şöyle, şimdi biz tabii o günlerde büyük bir mücadelenin içindeydik. Benim eşim mesela üniversiteyi bitiremedi, ayrılmak zorunda kaldı, okuldan atıldı. Ben işimden atıldım, mahkemelerde yargılandık falan. Ama mücadeleye devam ettik o süreçte ve başörtüsüyle ilgili olarak o dönemde çok büyük mağduriyetler yaşanınca 11 Kasım 2000 8'de 11-11-11 diye bir eylem düzenlemiştik. Yani 11. ayın 11'i saat 11'de bütün Türkiye'de bir el ele tutuşma eylemi yapılacak idi.
Sevgi yürüyüşü falan
gibi.
Evet, el ele tutuşarak protesto Ankara'da anlamda. Yaptık, Adana'da
yapmıştık bizde. Bütün illerde yapıldı bu eylem. Mesela o eylemi organize ederken şimdi FETÖ'den içeride tutuklu olan eski bir emniyet görevlisi eylem bittikten sonra bir yerde karşılaştığımızda biz o eylemi Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte koordine ediyorduk. Yani maksadımız neydi? Şuydu o koordinasyonda. Devletle milleti karşı karşıya getirmeden, bir kavga çıkmadan, herhangi bir şekilde bir taşkınlık, bir emniyet güçleriyle sivil vatandaşlar arasında çatışma olay olmadan halledelim bu eylemi diye. Her merkezin noktaya sivil görevliler gönderdik biz. Diyor ki bana bu FETÖ'den şu anda tutuklu olan eski emniyet görevlisi eylemden sonra, hangi gün nerede kimlerle toplandınız, ne konuştunuz, ne kararlar aldınız, hepinizi takip ettik diyor. Ya yani suçunu meziyet gibi anlatıyor bana ve katılmadılar o eyleme. Türkiye'de sivil alanda katılmayan tek onlar oldu, karşı çıktılar vesaire. Ya başka şeyler de vardı, onlara çok tabii girmek istemiyorum. Konuyu 28 Şubat bağlamında belki konuşmak lazım. Bu zaten Türkiye'deki darbeler uluslararası istihbarat örgütlerin ve dünyanın süper egemen güçlerinin desteği olmadan olamazdı. Yani Türkiye'de 12 Eylül yapıldığında nasıl ki bizim çocuklar başardı diye Amerikan başkanına rapor verildiyse, 28 Şubat'ta onların çocuklarının bir operasyonuydu. Bunu açık bir şekilde konuşmakta bir beis yok. Bilinen gerçekler bunlar. Ve Amerika üzerinden kotarılmış olan bu kadar büyük ve bütün toplumun her kesimini işte köfte salonlarına kadar fişlenen bir ortamda siz ne derler ona, bugün lideri Amerika'da Pensilvanya'da yaşayan ve 15 Temmuz'da bu millete ölüm kusan bir örgütün bunun içerisinde olmadığını söyleyemezsiniz. Ya bu kadar açık ve sarihtir.
Peki başarılı olamadılar. Yani o gün bunu tasarlayan sivil toplumcular, bunu tasarlayan işin askeri kanadındaki önemli isimler bile çok kısa sürede tarih sahnesinden silindiler. 28 Şubat bu kadar böyle hakimleri, savcıları, medyayı seminerlere, eğitim seminerlere tabi tutarken, çok güçlü ve ceberrut gözükürlerken ve 1000 yıl sürecektir bu 28 Şubat derlerken Sayın Cerrah, neden bu toplum çok kısa sürede bu yanılsamayı, bu serabı üzerinden söküp attı? Bu nasıl yaptı?
Çünkü Türk toplumu demokrat bir toplumdur. Orta Asya'dan itibaren demokrat bir toplumdur. Yani kendi emeğinin üzerine musallat olunmasından, kendi özgürlüğünün üzerine musallat olunmasından, haklarının elinden alınmasından rahatsız oluyor. Tarihe baktığımızda bu hep böyle tecelli etti. Ve mesela bizim ecdadımız dünyanın değişik bölgelerine gittiğinde bile demokrat davranmış. Yani Osmanlı bir tırnak içerisinde monarşik bir devletti ama uygulaması demokrattı. Hiçbir yerde soykırım yapmadığı, hiçbir yerde insanların dilleriyle, dinleriyle, kıyafetleriyle uğraşmadığı, baskı yapmadığı, asimilasyon yapmadığı vesaire. Ya bu bilinen tarihi vesikalarda ortaya çıkmış olan bir gerçektir. Şimdi dünyanın hiçbir yerine baskıcı ve dayatmacı olarak gitmeyen bir milletin çocukları kendisine baskı ve dayatmayla geldiğinde buna razı olmaz. Yani biz 15 Temmuz sonrası Arap basında atılan bir manşet vardı, onu hiç unutmuyorum. Diyor ki Türkler devletin ve özgürlüğün ne demek olduğunu biliyorlar, ona sahip çıktılar. Evet, biz devletin ve özgürlüğün ne olduğunu biliyoruz. Devletsizliğin ne olduğunu görüyoruz. Filistin'de görüyoruz, bugün Suriye'de görüyoruz, Kuzey Irak'ta, Irak'ta görüyoruz vesaire. Siz kendi devletinizi, kendi milletinizi, kendiniz yönetmediğinizde sizi yönetmeye gelenler sizi yönetmeyeceklerdir. Sizi ayrıştıracaklardır, sizi tecezzi edecek, böleceklerdir ve kaynaklarınızı sömüreceklerdir. Biz bu toprakların kaynaklarını başka ülkelerin sömürmesinden haz etmiyoruz. Yani bu topraklar bizim, bunun altından çıkan madeni de bizim, üstündeki havası da bizim, güneşi de bizim, suyu da bizim, enerjisi de bizim. Bize aittir bu, Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimettir ve bu nimeti biz muhtaç olanlarla paylaşırız ama elimizden almak isteyenlere müsaade etmeyiz.
Eyvallah. Bağımsızlık bizim karakterimizdir.
Eyvallah. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözünü de tabii benim karakterimdir diyor ya bağımsızlık. Evet. Orada ben de altın değil, Türk milletidir.
Fayda var.
Bunu altın çizmemiz lazım. Çizmemiz hakikaten lazım. Bizim milletimizin karakterinde bu bağımsızlık vardır. Ve bunu biz kimseyle paylaşamayız.
Eyvallah. Peki hani bizim inancımızda her musibetten de bir hayır doğar. Yani musibetlerin de insanlara öğretmiş olduğu, aslında musibetler iyi öğreticilerdir, iyi muallimlerdir.
Kesinlikle.
28 Şubat'ın hem devlet hem millet olarak da bize öğrettiği şeyler de olmuş mudur, neler olmuştur? Değilse neler olmalıdır diye sorayım size. Buradan alınacak dersler de nelerdir aslında?
Eyvallah. Şimdi eskiler der ki yolda yürürken ayağın çukura düşünce demek ki bu çukuru kim kazdı? Benim kusurum ne ki ayağım bu çukura düştü? Tamam, dış güçler öyle davrandı, öteki böyle davrandı, şu şöyle. Bunları tamam bir kenara koyalım. Biz ne yaptık? Biz bir kere aslında 28 Şubat'ı biz 94 yerel seçimleriyle yaşadık. Yani devletle tanıştık ama bu tanışıklık bizim çok hayrımız olmadı. Yani millet olarak söylüyorum bunu. Refah Partisi olarak veyahut da o günkü cami olarak söylüyorum bunu. Civatalarımız çabuk gevşedi. Yani kişisel olarak, ahlaki duruş olarak vesaire. Civatalarımız çabuk gevşedi. Kendi içimizden bize yabancı seçkinler çıkarmaya başladık. Veyahut da içimizden çıkardığımız seçkinler bize yabancılaşmaya başladı. Topluma, millete, yani değer tepeden bakmalar, görmemeler falan filan vesaire. Bütün bunlara karşı bir tokat geldi.
Bunu bir manevi tokat olarak alıyorsunuz bir anlamda.
Almak lazım bunu bir manevi tokat olarak. Civatalarınız gevşediğinde tokatı yersiniz. 15 Temmuz da bu anlamda yine bir tokattır. Yani bunu görmek lazım. Kendine dön. Özüne dön. Değerlerine dön.
Kalbine dön.
Kalbine dön tabii ki. Yani tokat yemek iyidir yani. Ara ara tokat yemek.
Terbiye eder.
Terbiye eder ama tokat atmamak. Kimseye tokat atmamak lazım da. Ara ara tokat yemek lazım kendimize dönebilmemiz için. Tabii ki 28 Şubat'ın belki şimdi o dönemde memur olup da sürgüne gönderilen arkadaşlarımız oldu. Zaman zaman gelirdi bazıları. Hocam beni falan yere sürdüler, yardımcı ol falan filan vesaire. Ben onlara demişimdir ki çoğusuna, yani bir arı bulunduğu yerdeki çiçeklerden bal üretebilecek özü alamıyorsa gitsin başka yerde bal üretsin. Orada sana ihtiyaç var. Oraya git. Yani bu bir tebdili mekandır. Bunda ferahlık vardır. Sürgünleri hani İbn Teymiye geliyor aklıma, Allah rahmet etsin yani, değil mi? Hapsedilmem, halvet sürgüne gönderilmem, hicret öldürülmem şehadet olur diye. Netice itibarıyla zaman zaman hani kendi kalbinden sürgün olun ilkin diyor ya, bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Sevgili, ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Sezai Karakoç'u da hayırla yad etmiş olalım. Yani önce kendi kalbimizden sürgün yemiştik biz. Diğer sürgünlükler bu sürgünlüklerin bir süreyi olarak ortaya çıktı. Biz 28 Şubat'ı yapan ellere tabii ki tedbir alacağız, onlara karşı kızacağız, bağıracağız, haykıracağız. Bunları hep yaptık. Ama ondan önce neden diye sormamız gerekiyor. Ve yani kendine dön, evine dön, kalbine dön diye bu arayışı devam ettirmek gerekiyor her şeyden önce. Dünya kendi mecrasında akıp gidiyor. Yani biz bu dünyanın bize borçlu olmadığını bilerek yaşıyoruz. Dünyadan alacaklı değiliz.
Değiliz.
O açıdan mücadelemizi yürütürken de kendimizi hangi dünyaya ait hissediyorsak o dünyanın değerlerine de ait hissetmemiz gerektiğini 28 Şubat bize yeniden öğretti. Yani bir daha köklerine dön, aslına dön diye bir arayış olmalı. Bu arayış kıymetli bir arayış da. Bunu devam ettirmek gerekiyor diye düşünüyorum yani.
Peki, evet, her şeyde bir hayır gördüğümüz, göremediğimiz, sonradan fark ettiğimiz hayırlar doğuyor. Ona yeter ki bu irfani, bu deruni, bu ruhi bakışla bakalım. Yeni 28 Şubat'ta yaşamamak.
Aslında yaşarız.
Yaşar mıyız?
Yaşarız.
Yani çünkü hemen 15 Temmuz yaşadık diyorsunuzdur da. Evet, yine de bu 28 Şubat'lara muhatap olmamak, veya bunu bu soruyla büyütecektim aslında. 15 Temmuz'larda yaşamamak için de bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bugün bu saatte neleri salık verebiliriz? Yani bunları yeniden yaşamamaya yönelik elbette takdirde varsa gelecektir ama biz tedbire tevessül edelim, takdire rıza gösterelim. gelirse baş üstü diyelim. Nelere dikkat etmek gerekir?
Yani eve dönmek gerekiyor her şeyden önce. Bizim evimiz belli, yurdumuz yani Anadolu, Türkiye. Türkiye imparatorlukların tarih boyunca yaşadığı bir coğrafya. Yani neden bu kadar çok burada imparatorluk kuruldu, neden bunlar yıkıldı, yenileri hemen yerine kuruldu, bu tarihi iyi okumak gerekiyor. Yani Anadolu'yu anladığımızda, bu coğrafyayı anladığımızda aslında neyi aradığımızı da anlamış olacağız. Şimdi bizim müzelerimiz var. Mesela Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi var. Gidip gezelim mesela Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni veyahut da eski mezarlıkları gezelim. Yani gerek İslam Müslüman mezarlıktan gerek Hristiyan, Yahudi mezarlıktan fark etmez. Bu toprakların bir kere bir insanlık bütününe ait olduğunu ve bu bütünün var olabilmesi için bütüncül bir fikre sahip olması gerektiğini.
Evet.
Yani nasıl ki Kudüs sadece Müslümanlara ait değildir diyorsak, işte orası hem Yahudilerin hem Hristiyanların hem Müslümanlarındır. Ortak bir değerdir. Anadolu da bir insanlığın ortak değer. Çünkü köprüdür. Köprü ülkelerin fonksiyonu budur. Anadolu bir köprüdür. Medeniyetler arasında bir köprüdür. Toprak arasında, coğrafya arasında bir köprüdür. İki tane boğazıyla beraber bütün dünyayı birbirine bağlayacak olan, yani Rusya'nın dünyaya açılabilmesi için en önemli köprülerden bir tanesidir. Böyle baktığımızda sonuçta Anadolu'yu biz iyi etüt etmemiz gerekiyor. Anadolu bizim evimiz. İnsan ne kadar evine ait olursa, insan ne kadar evinde olursa, hani rahmetli Erdem Beyazıt'ın Anadolu kadınını anlatırken söylediği o dağ gibi beklerler evlerinde diyor ya, dağ gibi olmak.
Liman gibidir onlar, evet, çınar gibi.
Çınar gibidir onlar, dağ
çınar gibi.
Eyvallah. Yani dolayısıyla Anadolu'yu bir umut gibi yürekte ve bir huzur iklimi gibi evde besleyip büyütmek gerekiyor. Sonuçta bize lazım olan her şeyin aslında evimizde olduğunu unutmamak gerekiyor. İnsan evini yaşanılır olmaktan çıkardığında yurdu yaşanılmaz hale gelir. Türkiye'yi yaşanılmaz görenler onu yaşanılmaz kılanlardır. Ya, bu istersen şey yapalım.
Evet, yani bizim manzaramızı nazarımız belirliyor o zaman.
Evet, baktığımız açı önemli.
Bak, değil mi? Yani diyorsunuz ki burayı yaşanılmaz görenler aslında burayı yaşanmaz yapanlardır. Çünkü bir kendi suçüstülüklerinde ihsas etmiş oluyorlar. Biz burayı yaşanmaz kıldık, yani, artık burayı yaşanmaz.
Çok basit söylüyorum. Bugün yaşanan bu krizler var. Ortamında yaşıyoruz. Ve
daha iki dakikamız var.
Eyvallah. Yani Türkiye yaşanılmaz diyen, Türkiye'yi terk etmek istiyorum diyen insanları incelesinler. İnsanlarımız. Tamam, isim vermiyorum ben. Medyada, sosyal medyada bunlar karşımıza çıkıyor. Bu ülke yaşanılmaz, ben bu ülkeyi terk edeceğim. Bu insanların, bu ülkenin, bu toplumun ailesiyle, aile yapısıyla, kültürüyle, medeniyetiyle, inancıyla, değerleriyle ne kadar irtibatı vardır? Veya bugüne kadar bütün bu değerleri dejenere etmek için mi çalışmış bu adamlar? Bu ya insanlar işte. Yoksa ihya etmek için mi çalışmış? Buradan meseleyi görürüz. Yeni 28 Şubatlara maruz kalmamanın yolu evi yeniden asli fonksiyonuna döndürmektir. Yani evlerimiz meskün mahal diyoruz ya, meskün. Meskün. Yani sükunetten geliyor değil mi? Sükunet. Yani orada huzur bulduğumuz yer, yani sükunet. Kalbin sükun bulması, huzur bulması diyoruz. Yani ev ne zamanki bir huzur adasına döner, ne zamanki evden neşet eden bilgi ve sevgi topluma yansır, o zaman bir daha bu tür problemleri bu boyutta yaşamayız diye ümit ediyorum.
Yani evden bu sokağa taşar, sokaktan şehre, şehirden ülkeye taşar.
Ve oradan dünyaya yaşar.
Dünyaya taşar diyoruz. Evet, bir daha Şubat soğuklarında kalmamak, bir daha 28 Şubatlara muhatap olmamak duasıyla bu haftaki programın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine özgün ve orijinal bir konu ve Sayın Cerrah'la birlikte olmak umuduyla hoşça kalın, esen kalın.
Hayırlı günler olsun.
Hayata dokunan sözler.